Ayrım 14, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 157. 5. Bölüm, Süleyman Bağdu Cinayeti. Trafik ışığında duran cipin önünü bir başka araç ile kestiler. Bir anda silahlar çekildi. Çatışma bittiğinde cipin içinde iki ceset vardı. Bunlardan biri Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu idi. Zilan Türbesinin Sırrı. 10.000'ler şeyhin anmasında buluştu. 50.000 kişi şeyh için bir araya geldi. 1 kilometrelik sofra kuruldu. Gazetelerde, televizyonlarda ya da internet sitesinde bu başlıkları okumuşsunuzdur. Batman'daki Zilan şeyhlerinden bahsediyorum. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyünde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliği düzenleniyor. Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden Halid, 1826 yılında Batman iline bağlı Zilan köyünde doğdu. İddiaya göre soy kütüğü İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e kadar gidiyor. 1954 yılında 128 yaşındayken Şeyh Halid'in hayatını kaybettiği öne sürülüyor. 1955 yılından bu yana da Batman'daki türbesinde her yıl anma törenleri yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu anmalara katılıyor. 2017 yılındaki törene 50.000 kişi katılmış, 1.000'den fazla çadır kurulmuştu. Şeyh Halid ve çocuklarının mezarları bu türbede yer alıyor. Tekirdağ'dan Samsun'a, Mersin'den Erzincan'a, İstanbul'dan İzmir'e kadar birçok insanın bu törenlere katılma hikayesi ilginç. Şeyh ve sonrasında gelen şeyh çocukları sürgünler ya da farklı gerekçelerle Anadolu'nun birçok bölgesini gezdiler. Gittikleri yerler onlar için cemaat halkalarını genişletmenin aracı haline geldi. Zilan Türbesi'nin hikayesi kısaca böyle. Cemaat içinde Batman'daki Zilan Türbesi kritik öneme sahip. Öyle ki türbenin yakınına defnedilen bir cenaze için başlayan kavga silahlı çatışmaya neden oldu ve iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Hayatını kaybedenlerden biri ise Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu idi. Cenaze yeri ile başlayan kavga. İş adamı ve doktor olan Yavuz Tüz'ün Batman'ın tanınan isimlerinden, özel Batman Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Tüz'ün Batman'daki 4 yıldızlı Aska Oteli'nin de sahibi. Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ile akraba olan Yavuz Tüzü'nün anneannesi Afife Tüzü'nün hayatını kaybetmesi sonrasında aile defin işlemlerine başladı. İlk tartışma tam bu noktada başladı. Tüzün ailesi cenazeyi Örmegözü köyündeki Şeyh Halid Türbesi'nin yanında bulunan aile kabristanına defnetmek istedi. Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu bu duruma karşı çıktı. Türbenin olduğu aile kabristanının yeri cemaat için kritik öneme sahipti. Yavuz Tüzü'nün anneannesi Afife Tüzü'nün defni sırasında olay çıktı. Şeyh Bağdu kazılan mezar yerine karşı çıkınca cenaze sırasında tartışma yaşandı. Yavuz Tüzün ile Şeyh Süleyman Bağdu karşı karşıya geldi. Şeyh Bağdu'nun itirazına rağmen anneanne Afife Tüzün defnedildi. Cenazede yaşanan bu tartışmadan günler sonra, tarih 5 Ocak 2006, Doktor Yavuz Tüzün 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyı Şeyh Süleyman Bağdu'nun adamlarının yaptığı iddia edildi. Bu saldırıda Yavuz Tüzün ciddi şekilde darp edildi. Cenaze defniyle başlayan tartışma iki grup arasında husumete dönüştü ve silahlar patladı. Silahlı çatışmada Şeyh Süleyman Bağdu öldü. 30 Ocak 2006 tarihinde Şeyh Süleyman Bağdu, Land Rover marka jeep aracı ile evinden Batman şehir merkezine doğru gitmek üzere yola çıktı. Aracı Şeyh Bağdu kullanıyordu. Arabanın yan koltuğunda oğlu Selim Bağdu, arka koltuğunda ise Abdüllatif Engin, Şerif Kaplan, Mustafa Bilmez ve Adil Karataş oturuyordu. Araç Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ile Körük Caddesi'nin kesiştiği Aydın Konak kavşağındaki kırmızı ışıkta durdu. O sırada kendilerini takip eden Volkswagen Bora marka bir araç Bağdu'nun kullandığı aracın önünü kesti. Araçtan inenler Şeyh Bağdu'nun aracına yöneldi. Ellerindeki sopa ile önce aracın ön camına vurdular. Sonra bir anda silahlar çekildi. Şeyh Süleyman Bağdu'nun kullandığı araç bir anda çapraz ateşe tutuldu. Bu sırada Bağdu'nun aracında arka koltukta oturan Abdüllatif Engin de silahını çekti ve karşılık verdi. Çatışma dakikalar içinde bitti. Zilan Şeyhi Süleyman Badu'ya 4 kurşun isabet etti. Şeyh Badu elindeki silahını ateşleyememiş ve aracının ön koltuğunda ölmüştü. Abdüllatif Engin ise arka koltukta elinde silahıyla ölü bulundu. Araç kanlar içindeydi. Selim Bağdu, Şerif Kaplan ve Adil Karataş çatışmada yaralanırken araç içinde yara almadan kurtulan tek isim Mustafa Bilmez oldu. Çatışma saat 14.20 ile 14.25 sularında yaşandı. 5 dakika süren çatışmanın davası ise yıllarca sürdü. Bugün itibarıyla dosya hala tam anlamıyla bitmiş değil. Dosyaya bakan mahkeme heyeti yargılamalar sırasında bir türlü oy birliğine vararak karar veremedi. Dosya Yargıtay'a bir gitti bir geldi ve süreç uzayıp gitti. Şimdi gelin yargılamalar sırasında adım adım neler yaşandığına bakalım. Kaçak sanıklar. 1945 doğumlu olan Süleyman Bağdu, babası Kasım Bağdu'nun hayatını kaybetmesiyle Zilan Şeyhi olduğunda 30 yaşlarındaydı. Bölgede çok iyi tanınan Bağdu'nun cinayet davası adeta cemaatin gövde gösterisine dönüştü. İlk duruşmaya cemaat 10.000'e yakın müridi ile katıldı. Dava Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bağdu'nun aracının önünü keserek kurşun yağdıranların Abdülaziz Tüzün, Burhanettin Tüzün, Enver Tüzün ve Yavuz Tüzün olduğu söyleniyordu. 6 sanıklı davanın kritik önemdeki 4 sanığı bunlardı. Burada Yavuz Tüzün'e ilişkin kısa bir parantez açayım. Keza Yavuz Tüzün'ün olay esnasında çatışma bölgesinde olup olmadığı hep tartışma konusu oldu. Devam eden sayfalarda bunu detaylarıyla okuyacaksınız. Olay sonrasında Abdülaziz Tüzün ve Burhanettin Tüzün yakalanarak tutuklandı. Enver Tüzün ve Yavuz Tüzün ise firar etti. Bu firarlar nedeniyle dava uzun süre tamamlanamadı. Mahkemenin kısa tarihçesi şöyle gelişti. Mahkeme 2007 yılında verdiği kararında Abdülaziz Tüzün ve Burhanettin Tüzün'e adam öldürmekten ceza verirken diğer sanıkları adam öldürme suçundan beraat ettirdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2009 yılında bu kararı bozdu ve dosyayı mahkemeye geri gönderdi. 2009 yılında mahkeme kararını aynen tekrar etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2010 yılında ise yerel mahkemenin kararını kısmen onadı, kısmen bozarak dosyayı yine mahkemeye geri yolladı. Yargıtay Enver ve Yavuz Tüzün'ün Süleyman Bağdu'yu kasten öldürme suçundan beraat etmelerine karşı çıktı. Enver ile Yavuz Tüzün kaçak durumda oldukları için dosyaları ayrıldı. 2006 yılından bu yana devam eden davada Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında Abdülaziz Tüzün'e 50, Burhanettin Tüzün'e ise 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 2016 yılında bu kararları onadı ve cinayetten 10 yıl sonra ilk hüküm kesinleşmiş oldu. Şimdi gözler kaçak olan 2 sanıktaydı, Yavuz ve Enver Tüzün. Devlet güvence verdi. 12 yıldır firarda olan Yavuz Tüzün ve Enver Tüzün için kırmızı bülten çıkarıldı. 2018 yılındaki duruşma öncesinde Yavuz Tüzün'e Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi güvence verdi. Bu şu demekti, mahkemeye gel andat tutuklamayacağız. Böylelikle Yavuz Tüzün ikna edildi. Ve 27 Aralık 2019 tarihindeki duruşmada Yavuz Tüzün hakkında karar çıktı. Yavuz Tüzün'ün yargılamasında çok kritik 2 soruya yanıt arandı. Olay günü orada mıydı? Kendisine ait silah olayda kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Mahkeme bu konuda ortak bir karar veremedi. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3 hakim de sanık Tüzün hakkında farklı kararlar verdi. İyi de aynı delillere bakan 3 hakim nasıl aynı olay için 3 farklı hukuki görüş ortaya koydu? Hukuk somut olgular üzerine kurulduysa bu karar nasıl alındı? Yavuz Tüzün olay yerinde miydi, değil miydi? Yavuz Tüzün ve avukatları başından bu yana cinayet mahallinde kendisinin olmadığını ileri sürdüler. İddialarına göre o sırada Yavuz Tüzün sahibi olduğu Batman Özel Hastanesi'nde toplantıdaydı. Ağabeyi Hüsamettin Tüzün'ün telefonu sonrasında hastanedeki toplantısından çıkmış ve olay yerine gitmişti. Hatta olay yerine giderken öldürülen Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu ile yolda karşılaşmıştı. Silahlı çatışma saat 14.20 sularında gerçekleşmişti. Yavuz Tüzün ise saat 14'te hastanede toplantıda olduğunu söylüyordu. Yavuz Tüzün de yine hastanenin başhekimi, sekreteri, muhasebecisi de tanıklık yapmış. 14'te Yavuz Tüzün toplantıdaydı demişti. Öte yandan saldırı olduğu sırada aracın ön koltuğunda oturan Şeyh Süleyman Bağdur'un oğlu Selim Bağdur, 5 Temmuz 2006 tarihli savcılık ifadesinde Yavuz Tüzün'ün olay yerinde olduğunu ve babası Bağdur'a sol kapı tarafından ateş ettiğini ifade ediyordu. Ancak olay yeri tutanaklarında aracın sol tarafında hiç boş silah kovanı bulunmadı. Aracın sağ tarafından ve içinden boş kovanlar çıktı. Keza aracın sol ön camının içeriden dışarı doğru patladığı, aracın ön camında ise kurşun deliği olmadığı olay yeri tutanaklarında yer aldı. Selim Bağdur mahkemedeki ifadesinde ise bu kez Yavuz Tüzün'ü sol değil sağ çaprazdan ateş ettiğini söyledi. Mahkeme tutanakları Yavuz Tüzün'ü desteklerken kafalar iyice karıştı. Bu kez Yavuz Tüzün'ün telefonu üzerinden HTS kayıtlarına bakıldı. Kayıtlardan çıkan sonuca göre de Yavuz Tüzün'ün olay mahallinde olma ihtimali düşüktü. Son olarak Yavuz Tüzün'e ait silah incelemeye alındı. Cinayetten 1,5 ay sonra Yavuz Tüzün olay yerinde olmadığını ispat etmek için kendi ruhsatlı silahını polise ihbar etti ve yakalattı. Fakat bu kez de silahını ihbar etmek için neden 1,5 ay beklediği soru işaretleri doğdu. Ancak cinayetin en önemli delili sayılan Yavuz Tüzün'e ait silah inceleme için Diyarbakır'a gönderilirken mühürlenmedi. Emniyetteki bu skandal mühürlememe olayı sehven denilerek geçiştirildi. Sonunda silah üzerinde yapılan incelemede silahın iğnesinde değişiklik yapıldığı tespit edildi. Cinayetten 1,5 ay sonra Yavuz Tüzün'ün silahını ihbar etmesi ve silahın iğnesine müdahale edilmesi sanık Tüzün üzerindeki şüpheyi arttırdı. Silahın uzun süre emniyette mühürsüz olarak dolaşması da başka bir müdahale mi oldu sorularını beraberinde getirdi. Dava uzadıkça çözülmesi de zorlaştı, kör düğüme döndü. Süleyman Bağdur uzak atış ile öldürüldü. Yavuz Tüzün'ün silahından çıktığı iddia edilen mermilerin ise Bağdur'un aracının içinden çıkması davada kafaları karıştıran soru işaretlerine yenilerini ekledi. Savcı Alaaddin Özmen dava sürecinde yaşanan tüm gelişmelere mütalasında yer verdi ve şöyle dedi. Sanık Yavuz Tüzün açısından vaka değerlendirmesi yapıldığında sanığa ait silahın olay yerinde kullanıldığına kabule itibar edilmesinin artık mümkün olmadığı yönündedir. Savcı Özmen mütalasının devamında da kesin delil olmadığı gerekçesiyle Yavuz Tüzün'ün tüm suçlamalardan beraat etmesi gerektiği yönünde görüş beyan etti. Yavuz Tüzün'ün savunması da savcının mütalasının benzeriydi. Yavuz Tüzün duruşmada 12 yıl firari durumda olduğu için mağdur olduğunu da ekledi. Mahkemenin 27 Aralık 2019 tarihindeki gerekçeli kararında kurşunların hedefi olan aracın içindeki Selim Bağdur'un da katılan olarak ifadesine yer verildi. Selim Bağdur'un olay anına ilişkin ifadesi gerekçeli kararda özetle şöyle yer aldı. Olay tarihinde yanımızda misafir olarak Şerif Kaplan, Adil Karabaş, Mustafa Bilmez, Abdüllatif Engin ve babam Süleyman Bağdur vardı. Batman iline geldiğimiz sırada Aydın Konak Kavşağı'nda Yavuz Tüzün kırmızı ışıkta duran babama sağ çaprazdan 3-4 el ateş etti. Olay yerinde ateş eden Hüsamettin, Burhanettin ve Enver de vardı. İlk ateşi Yavuz yaptı. Daha sonra diğerleri devam ettirdi. Cipin arka tarafında bulunan Cemalettin Bağdur, Hüseyin Tüzün ve Abdülaziz Tüzün'ün de ellerinde silah gördüm. Ancak ateş ettiklerini görmedim. Mehmet Can Tüzün'ü de elinde silahla karşımda gördüm. Başımdan bir darbe aldım, yere düştüm. Kimin vurduğunun farkında olmadım. Kendime geldiğimde abim Selman'ı aradım. Olay bu şekilde meydana geldi. Mahkeme gerekçeli kararına cinayet gününü kısaca özetleyerek başladı ve mahkeme sırayla Yavuz Tüzün'e ilişkin karar gerekçesini özetle şöyle sıraladı. Yavuz Tüzün'e ait silahtan çıkan bir mermi Süleyman Bağdur'un aracına isabet etti. Yavuz Tüzün olay yerindeydi ve silahını kullandı. Selim Bağdur, Adil Karataş, Şerif Kaplan ve Mustafa Bilmez'in beyanları Yavuz Tüzün'ün olay yerinde olduğunu kanıtlamaktadır. Silahını aylar sonra teslim etmesi, Yavuz Tüzün'ün silahına kendisinin müdahale edebileceğini de göstermektedir. Yavuz Tüzün lehine tanıklık yapanların aylar sonra ifadelerini verdikleri için olay saatini doğru hatırlayamayabilecekleri ve Tüzün'ün sahibi olduğu hastanenin çalışanları oldukları için beyanlarının dikkate alınamayacağı. HTS kayıtlarında çatışma sırasında Yavuz Tüzün'ün her ne kadar farklı bir bölgede olduğu görülse de yoğunluk nedeniyle operatörlerin farklı baz istasyonlarına yönlendirme yapabildiği bilindiğinden bu yöndeki savunmalara itibar edilmedi. Mahkeme sırasıyla bu gerekçeleri belirledikten sonra Yavuz Tüzün'ün diğer sanıklarla birlikte Süleyman Bağdu'yu kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ceza verdi. Mahkeme hükmünü kurarken Yavuz Tüzün'e önce müebbet hapis cezası verdi, ancak Tüzün hakkındaki duruşmadaki tutumu indirim sebebi sayılarak cezası 25 yıla düşürüldü. Tüzün hakkında başkaca bir indirim ya da arttırma yapılmadı. Yavuz Tüzün'ün mal varlığına konulan şerhler de kaldırıldı. 3 hakim, 3 ayrı karar. Mahkeme Yavuz Tüzün için hüküm kurarken gerekçeli kararında bunlar yer aldı. Ama kararın yazılması aşamasına gelince işler karma karışık hale geldi. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3 hakim de Yavuz Tüzün hakkında farklı görüşler verdi. Tabii ki mahkemeden çıkan tek bir hüküm vardı. Ancak hakimlerin kanaatleri birbirinden farklıydı ve bu durumda gerekçeli karara yansıdı. Üye hakim Melek Aydın, Yavuz Tüzün'ün tutuklanması gerektiği yönünde karar verirken, diğer üye hakim Süleyman Sakin ise Tüzün'ün tutuklanmasına karşı çıktı. Hakim Sakin, Tüzün'ün haftanın 2 günü polise imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol yöntemleri önerisiyle tutuklanmasına karşı çıktı. Mahkeme Başkanı Hakim Aydın Uyan ise Yavuz Tüzün'ün beraat etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Tüm bunlardan sonra müebbet hapsi 25 yıl hapse çevrilen Yavuz Tüzün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme kararını oy çokluğu ile aldı. Gerekçeli kararda mahkemenin delilleri değerlendirmesi ve gerekçesi toplamda 5 sayfa iken Mahkeme Başkanı Aydın Uyan'ın Yavuz Tüzün'ün beraat etmesi gerektiği yönündeki karara düştüğü muhalefet şerhi 6 sayfa oldu. Üye hakim Melek Aydın da Yavuz Tüzün'ün aldığı ceza ve kaçma şüphesine dikkat çekerek tutuklanması yönündeki kararını muhalefet şerhi olarak kararı işledi. Aynı dosyaya, aynı delillere bakan 3 hakim de neredeyse birbirinin tam aksi yönünde hükümler kurdu Yavuz Tüzün için. Ortada 2 cinayet, 1 sanık ve mahkemenin 3 hakiminden çıkan 3 farklı kanaat vardı. Kanaat diyorum çünkü somut olguya dayanan hukukta 3 farklı görüş çıkıyorsa buna ancak kanaat ya da yorum denir. Mezar kavgası yaşanan yerde şimdi başka bir anma yapılıyor. İş adamı ve doktor olan Yavuz Tüzün'ün annesi Afife Tüzün'ün Zilan Türbesi'nin yanına defnedilmesiyle başlayan tartışma Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdüllatif Engin'in ölümüyle sonuçlandı. Süleyman Bağdu'nun ardından cemaatin başına oğlu Selman Bağdu geçti. Her yıl Mayıs ayında on binlerce müridin katılımıyla yapılan ve tarikatın gövde gösterisine dönen Şeyh Halid anmalarına şimdi bir yenisi daha eklendi. Yeni Zilan Şeyhi Selman Bağdu, babası Süleyman Bağdu'nun öldürüldüğü 30 Ocak'ta da anma düzenliyor. En son 30 Ocak 2020'de düzenlenen anma basına da yansıdı. Anmada 50 büyükbaş, 120 küçükbaş hayvan kesildi. Tonlarca hazırlanan yemek binlerce cemaat müridine dağıtıldı. Yeni Zilan Şeyhi Selman Bağdu 2009 yılındaki düğününü yine Zilan Türbesi'nde 7 gün 7 gece yaptı. 15 bin tarikat müridinin katıldığı düğünde kazanlarda tonlarca yemek müridler için pişti. İslam'da ruhban yoktur diyenler dini kullanarak her yerde kast sistemi yarattı. Sağ iken ciplerinin peşinden koşulan, etekleri öpülen şeyhlerin öldüklerinde de tuttukları yer değişmedi. Yeni şeyhler geçmiştekileri sürekli hafızada tutarak postlarındaki yerlerini sağlamlaştırırken biat etmeyi akıldan üstün tutan yeni vesayet sistemleri de Türkiye'deki gücünü arttırmaya devam ediyor. Bir yanda tüm müminler eşittir, Tek ümmetiz sözleri İslamcıyız diyenlerin dillerinden düşmezken, öte yanda Şeyh Türbesi denilen bölgenin yakınındaki bir toprak parçası ölü insan bedenine dahi yasaklandı. Tek tabutla başlayan bölüm 3 tabutla sona ererken artık son cinayet bölümüne de geldik. Cemaatlerin oluşturduğu ruhban sınıfı, öldüğünde dahi oluşturulan kast sistemine göre senin nereye gömüleceğine karar veriyor. Aksi durumda ise tetiğe basılmasında tereddüt edilmiyor. Son bölümde ise şeriata gidiyoruz denilerek çıkılan yoldan nasıl cinayete varıldığını okuyacaksınız. Evet evet, yanlış okumadınız. Devletin hukuku bizzat uygulayıcıları tarafından zayıflatılınca, cemaatlere hukuk, onların diliyle şeriat adaleti aramaya gidenler ellerindeki kanı silmek zorunda kaldılar. Şimdi kitaptaki son cinayete ve perde arkasında saklananlara bakalım. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 174.